Kitabın adı Görkemli Ölüm. Yazarı Nora Roberts. Üçüncü ayrım. 2. Eve çoğu gecesini Rourke'un evinde geçirmesine karşın kendi dairesine gitmeyi tercih edebilirdi. Orada düşüncelere dalabilir, uyuyabilir ve Cicely Towers'ın hayatının son gününü adımlayabilirdi. Ancak bunun yerine Rourke'un evine yöneldi. Fazlasıyla yorgun olduğu için kontrolü otomatik pilota bıraktı ve bilgisayarın akşam trafiğinde arabayı kalabalığın arasından sürmesine izin verdi. Eve en çok ihtiyacı olan şeyin yemek olduğuna karar verdi ve zihnini temizleyebilmek için bir 10 dakika çalabilirse bu daha da iyi olacaktı. Bahar yüzünü göstermeye karar vermişti. Akşamın güzelliği, yoğun trafiğin gürültüsüne, maksibüslerin uğultusuna, yayaların bağırıp çağırmalarına, başının üzerinden gelip geçen arabaların seslerini aldırmayarak camını açmasına neden oldu. Turist rehberliğinin yankılanan seslerinden uzaklaşmak için 10. caddeye doğru döndü. Belki şehrin ortasından geçmek ve park boyunca süzülmek daha kısa sürebilirdi. Ama o zaman New York'un tarihi eserlerini, Broadway'in parlak geçmişini ve geleneklerini, müzelerin muhteşemliğini ve mağazaların çeşitliliğini anlatan mekanik sesleri dinlemek zorunda kalacaktı. Üstelik rehberin kendisi hakkında yaptığı reklamları da. Robot rehber, evin dairesinin yakınlarından geçerken bu sözleri defalarca dinlemek zorunda kalmıştı. Yayalara kolaylık sağlamak için 5. caddeden Madison'a uzanan göz kamaştırıcı mağazalar boyunca devam eden yürüyen bant ya da Empire States binasının en son gökyüzü kaldırımı ile ilgili reklamları dinlemeye hiç de meraklı değildi. Eve, 52. caddedeki kısa bir trafik tıkanıklığı sırasında baş döndürücü bir adamla baş döndürücü bir kadının tutkulu bir biçimde öpüştüğü ve nefes almak için her ayrıldıklarında insanlara dönüp dağ havası nefes açıcı kullandıklarını söyledikleri bir reklam panosunu uzun uzun inceleme fırsatı buldu. Bir trafik aracı Eve'in bulunduğu seviyeye doğru hızla dalışa geçti ve standart "İlerleyin yoksa ceza alırsınız" uyarısını yaptı. Trafik son derece gürültülü ve bunaltıcı bir biçimde yavaşça ilerliyordu. Şehrin içinden zengin ve seçkin insanların yaşadığı dış kısımlara doğru ilerledikçe manzara değişiyordu. Daha geniş ve daha temiz caddelerin yanı sıra parkların tepesinden yükselen ağaç kümeleri göze çarpmaya başlamıştı. Burada araçlar daha sessiz hareket ediyor, yayalar terzi elinden çıkmış giysiler ve parlak boyalı ayakkabılar giyiyordu. Deneyimli droid soğukkanlılığıyla bir grup pahalı köpeği dolaştıran adamın yanından geçti. Rourke'un malikanesinin kapılarına geldiğinde, güvenlik programı evin kimliğini onaylayana kadar araba hareketsiz kaldı. Evin bahçesindeki ağaçlar yeşermeye başlamıştı. Parlak kırmızı ve mavilerin arasında beyaz çiçekler uzanıyor, hepsi zümrüt yeşili kırlık alanı halı gibi kaplıyordu. Ev giderek kararan gökyüzüne doğru yükseliyor gibiydi. Camlar akşam güneşinde parlıyor, taş yapı bütün heybeti ve griliğiyle dikiliyordu. Burayı ilk gördüğünden bu yana aylar geçmişti. Ama Eve hala bu görkeme, şatafata, katıksız zenginliğe alışamamıştı. Burada ne aradığını, üstelik bu adamla, kendine sormaktan vazgeçmesi gerekiyordu. Arabasını granit basamakların dibinde bırakarak merdiveni tırmandı. Kapıyı çalmayacaktı. Çünkü bu evde gurur vardı ve gurur da huysuzluk demekti. Rourke'un kahyası Eve'i küçümsüyor ve bunu da gizlemeye çalışmıyordu. Beklediği gibi Somerset pırıl pırıl beyaz saçlarıyla gri bir duman topağı gibi antrede belirdiğinde yüzünde o sevimsiz ifade yine hazırdı. Teğmen, küçümseyen gözlerle kahyaya baktığında Eve üzerinde hala oradan ayrılırken giydiği kıyafet olduğunu hatırladı. Giysisi oldukça buruşmuştu. Ne zaman döneceğinizi, daha doğrusu dönüp dönmeyeceğinizi bilmiyorduk. Öyle mi? Eve omuz silkti ve gücendireceğini bildiği için pejmurde deri montunu çıkarıp adamın seçkin ellerine tutuşturdu. Rourke burada mı? Gezegenler arası bir görüşme yapıyor. Olympus Resort mu? Somerset'in dudakları kuru erik gibi büzüldü. Rourke'un işleriyle ilgili bir bilgim yoktur benim. Neyi ne zaman yaptığını harfi harfine biliyorsun diye düşündü Eve, geniş ve parlak antreden kıvrılarak yükselen merdivene ilerlerken. Ben yukarı çıkıyorum. Bir banyoya ihtiyacım var. Omzunun üzerinden kibirli bir bakış attı. Görüşmesini bitirdiğinde nerede olduğumu ona söyleyebilirsin. Ana yatak odasına çıktı. Rourke gibi o da asansörü nadiren kullanırdı. Yatak odasının kapısını arkasından kapar kapamaz, kapıdan banyoya gidene kadar çizmelerini, kot pantolonunu, gömleğini ve iç çamaşırlarını çıkarıp atarak soyundu. Suyun 39 derece olmasını emretti ve bir an tereddüt ettikten sonra Rourke'un Silas 3'ten getirdiği tuzdan biraz suya boşalttı. Deniz yeşili köpükler oluşurken peri masallarındaki odunların kokusu ortalığı kapladı. Aşırı büyük mermer küvete neredeyse yuvarlanırcasına girdi ve suyun sıcaklığı ağrıyan kemiklerine nüfuz ederken inledi. Derin bir nefes alarak suyun altına daldı ve 30 saniye orada kaldıktan sonra müthiş bir fiziksel zevkin sarhoşluğuna kendini bırakarak tekrar yüzeye çıktı. Gözlerini kapatarak suyun yüzeyine uzandı. O sırada Rourke içeri girdi. Evi öyle gören birçok kişi rahatladığını düşünebilirdi. Ama Rourke, çoğu kişinin Eve Dallas'ı gerçekten tanımadığını ve kesinlikle anlamadığını düşündü. Kendisi zihnen ve kalben ona daha yakındı. Başka hiç kimseye olmadığı kadar yakın. Yine de hala keşfedemediği çok şey vardı Eve'in. Kadın onun için daima ilginç bir öğrenim deneyimiydi. Çıplak vücudu çenesine kadar buharlı suyun ve parfümlü köpüklerin içine gömülmüştü. Sıcaktan yüzü kızarmıştı ve gözleri kapalıydı. Ama kesinlikle rahatlamış değildi. Kadının gerginliğini küvetin kenarında yumruk olarak duran elinde ve kaşlarının belli belirsiz çatıklığında görebiliyordu. Hayır, Eve düşünüyordu ve endişeliydi ve plan yapıyordu. Rourke, Dublin'in arka sokaklarında, limanlarında ve leş kokulu sokaklarında büyürken yaptığı gibi sessizce hareket etti. Eve'i izlemek için küvetin çıkıntısına oturduğunda kadın birkaç dakika boyunca kıpırdamadı. Ama Rourke'u yanında hissettiği an açıkça kendini gösterdi. Eve parlak kahverengi gözlerini açtı ve adamın güzel mavi gözlerine dikti. Her zaman olduğu gibi onu aniden görmek yine kalbini yerinden hoplatmıştı. Yüzü yetenekli bir ressamın elinden çıkmış mükemmel bir yağlı boya şeytan portresi gibiydi. Gür ve parlak siyah saçlarla çevrelenmiş bu yüzün saf güzelliği Eve'i sonsuza dek şaşırtabilirdi. Eve bir kaşını kaldırarak başını salladı. Sapık, bu benim küvetim. Eve'i izlemeye devam ederek elini suyun üzerindeki köpüklerin içinde ve göğsünün yan tarafında gezdirdi. Burada haşlanacaksın. Sıcak seviyorum. Suyun sıcak olmasına ihtiyacım vardı. Zor bir gün geçirdin galiba. Biliyor diye düşündü içerlememeye çalışarak. Her şeyi biliyor. Rourke ayağa kalkıp fayansların üzerine yerleştirilmiş otomatik bara giderken Eve sadece omuz silkti. Bar iki kristal kadeh içinde şarap servisi yaparken hafif bir uğultu duyuldu. Rourke geri geldi, çıkıntının üzerine oturdu ve kadehlerden birini Eve verdi. Uyumamışsın ve yemek yememişsin. Bu işimin bir parçası. Şarabın tadı sıvı altın gibiydi. Yine de beni endişelendiriyorsun Teğmen. Çok kolay endişeleniyorsun. Seni seviyorum. Adamın İrlanda aksanıyla böylesine tatlı bir sesle söylediği ve inanılmaz bir biçimde doğru olduğunu her nasılsa hissettiği bu sözü duymak Eve'i heyecanlandırmıştı. Ancak verecek hiçbir cevabı olmadığı için kaşlarını çatarak kendi elindeki şarap kadehine baktı. Eve'in cevap vermemesinden duyduğu rahatsızlığı bir kenara atana kadar Rourke bir şey söylemedi. Cecily Towers'a ne olduğunu bana söyleyebilir misin? Onu tanıyordun diye karşılık verdi Eve. Pek iyi değil. Sosyal ortamdan bir tanıdık. Çoğu eski kocası aracılığıyla bazı iş anlaşmaları. Şarabını yudumlarken banyodan yükselen buharı izledi. Onu son derece etkileyici, akıllı ve tehlikeli bulurdum. Eve, su seviyesi göğüslerinin üst kısmına gelecek biçimde doğruldu. Tehlikeli mi? Senin için mi? Doğrudan değil. Şarabını tekrar yudumlamadan önce dudaklarını büzdü. Yasa dışı çalışmalar yapanlara, büyük ya da küçük çapta suçlulara karşı. O açıdan tıpkı senin gibiydi. Neyse ki ben yöntemlerimi düzelttim. Eve bundan pek emin değildi ama bir yorum yapmadı. iş anlaşmalarına ve sosyal tanıdıklarına dayanarak onun ölmesini isteyecek birini düşünebiliyor musun? Rourke şarabından daha büyük bir yudum aldı. Bu bir sorgulama mı Teğmen? Sesindeki alaycı ton Eve'i kızdırdı. Olabilir diye kestirip attı kısaca. Nasıl istersen. Ayağa kalktı, kadehini bıraktı ve gömleğinin düğmelerini çözmeye başladı. Ne yapıyorsun sen? Konuşmak için suya giriyorum. Pantolonunun askılarını indirerek gömleğini bir kenara attı. Kendi küvetimde çıplak bir polis tarafından sorgulanacaksam en azından ona katılabilirim. Lanet olsun Rourke, bu bir cinayet. Sıcak su cildini neredeyse haşladığında Rourke yüzünü buruşturdu. Bunu bana sen söylüyorsun. Köpük denizinin öbür tarafına oturdu. Ben de seni bu kadar rahatsız eden ne? Ve diye devam etti, Eve kısa ve sert cevaplarından birini vermeden, seni benim için bu kadar çekici kılan şey ne? Üstelik o güzel göğsünün üzerinde görünmez bir polis rozetiyle orada öylece otururken bile. Elini suyun altından uzatıp, Eve'in ayak bileğinden başlayarak baldırından yukarı doğru hassas noktası olduğunu bildiği dizinin arka tarafına doğru kaydırdı. Seni istiyorum diye mırıldandı. Hemen şimdi. Eve'in kadehi tutan eli bir an için gevşedi ama sonra kendini toparlamayı başardı. Bana Cicely Towers'tan söz et. Rourke bir süre için yatıştı. Ancak işini bitirene kadar Eve'in küvetten çıkmasına izin vermeyecekti. Bu yüzden bir süre sabırlı davranabilirdi. O, eski kocası ve George Hammett, şirketlerimden birinin yönetim kurulundaydılar. Hız tanrısının adını taşıyan Mercury'nin, genellikle ithalat ihracat işi yapan bir birimdir. Nakliye, kurye hizmetleri, hızlı taşımacılık filan. Mercury'nin ne olduğunu biliyorum dedi Eve, hırçın bir tavırla. Bunun da Rourke'un şirketlerinden biri olduğunu bilmemenin rahatsızlığını göstermeyerek. 10 yıl önce satın aldığımda organizasyon açısından zayıf ve zarar eden bir işti. Kendisi ve Marco Angelini, Cicely'in eski kocası yatırım yaptılar. O zamanlar hala evliydiler sanıyorum. Ya da yeni boşanmışlardı. Evliliklerinin bitişi bu tür şeylerin olabileceği kadar dostçaydı. Hammett da yatırımcılardan biriydi. Birkaç yıldan önce Cicely ile bir ilişkiye başladığını sanmıyorum. Peki bu üçlü, Angelini, Towers ve Hammett, onların da ilişkileri dostça mıydı? Öyle görünüyordu. Otomatik bir hareketle karolardan birine parmağıyla tıklattı. Karo dönüp gizli bir kontrol paneli ortaya çıkınca yavaş ve derin bir müzik seçti. Eğer benim açımdan nasıl göründüğünü bilmek istiyorsan sadece işti ve oldukça da başarılı bir işti. Mercury ne büyüklükte kaçakçılık yapıyor? Rourke sırıttı. Hadi Teğmen. Eve öne doğru eğildiğinde su çalkalandı. Benimle oyun oynama Rourke. Ama Eve, bunu yapmak benim en çok istediğim şey. Eve dişlerini sıktı ve yine bacağının üzerinde gezinmeye başlayan eli tekmeledi. Cicely Towers son derece ciddi ve kendini işine adamış bir savcı olarak tanınırdı. Mercury'nin herhangi bir yasa dışı faaliyetini fark ederse, senden bunun acısını çıkarana kadar peşini bırakmazdı. Yani benim bir açığımı gördü, ben de onu öyle tehlikeli bir semte çekip orada öldürttüm. Rourke'un yüzü ifadesiz, bakışları donuktu. Düşündüğün bu mu Teğmen? Hayır, lanet olsun öyle olmadığını biliyorsun. Ama başkaları düşünebilir diyerek onun sözünü tamamladı Rourke. Bu da seni son derece hassas bir duruma sokar. Benim endişem bu değil. O anda sadece Rourke için endişeleniyordu. Rourke, bilmem gerek. Seni bu olaya uzaktan yakından karıştırabilecek bir şey olup olmadığını bana söylemelisin. Peki varsa? Eve ürperdi. O zaman davayı başka birine bırakmak zorunda kalacağım. Bunu daha önce de tartışmamış mıydık? Bu, De Blas davası gibi değil. Kesinlikle aynı şey değil. Sen şüpheli değilsin. Rourke bir kaşını kaldırdığında, Eve öfkeden çok mantıklı bir ses tonuyla konuşmaya çalıştı. Konu Rourke'a geldiğinde, neden her şey bu kadar karmaşık olmak zorundaydı ki? Cicely Towers'ın cinayetiyle bir ilgin olduğunu düşünmüyorum. Bu yeterince basit mi? Düşünceni tamamlamadın. Pekala, ben bir polisim. Sormam gereken sorular var. Gerek sana ve gerekse kurbanla uzaktan yakından ilgili herkese bu soruları sormak zorundayım. Bunu değiştiremem. Bana ne kadar güveniyorsun? Bunun sana ne kadar güvendiğimle bir ilgisi yok. Bu sorumun cevabı değil. Rourke'un bakışları mesafeli ve soğuk bir hal aldığında Eve yanlış adım attığını anladı. Şimdiye kadar bana güvenmediysen, inan bana o zaman gizli bir seks ilişkisinden başka aramızda hiçbir şey yok demektir. Konuyu zorlaştırıyorsun. Eve ondan korktuğu için sakin kalmaya çalışıyordu. Seni hiçbir şeyle suçlamıyorum. Bu dava üzerinde çalışırken seni tanımıyor ya da umursamıyor olsaydım seni isim listeme koyardım. Ama seni tanıyorum ve konu bu değil. Lanet olsun. Eve gözlerini kapadı ve ıslak elleriyle yüzünü ovuşturdu. Duygularını açıklamak onun için olağanüstü zordu. Seni konudan olabildiğince uzak tutabilmemi sağlayacak cevaplar bulmaya çalışıyorum. Çünkü benim için değerlisin ve Towers'la olan bağlantın yüzünden senden nasıl yararlanabileceğimi düşünmeden edemiyorum. Ayrıca diğer bağlantıların da ikisini birden yapmak benim için zor. Bunu böyle açıkça söylemek bu kadar zor olmamalı, diye mırıldandı Rourke başını sallayarak. Mercury tamamen yasal şu anda. Çünkü artık yasa dışı olmasına gerek yok. İyi çalışıyor ve makul bir kar sağlıyor. Ve yönetim kurulumda bir savcı varken yasa dışı faaliyetlere kalkışacak kadar kibirli olduğumu düşünüyorsan o kadar aptal olmadığımı bilmelisin. Ona inandığı için Eve'in son birkaç saattir göğsünü ezen gerilim üzerinden kalktı. Pekala, yine de hala sorular sorulacak dedi. Basın çoktan bağlantıyı kurdu bile. Biliyorum. Bunun için üzgünüm. Bunu senin için çok zorlaştırdılar mı? Daha başlamadılar bile. Eve aslında pek sık yapmadığı halde Rourke'un elini tutup hafifçe sıktı. Ben de üzgünüm. Görünüşe bakılırsa bir kez daha aynı durumdayız. Yardım edebilirim. Kenetlenmiş ellerini dudaklarına getirebilmek için ona doğru yaklaştı. Eve gülümsediğinde artık rahatlamaya hazır olduğunu Rourke'a gösterdi. Beni bu olayların dışında tutmaya çalışmana gerek yok. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Ve soruşturmanda yararlı olabileceğimi düşündüğün için suçluluk ya da rahatsızlık duymana gerek yok. Yardımına ihtiyacım olduğunda sana söyleyeceğim. Bu kez Rourke'un eli kalçasına uzandığında sadece kaşlarını kaldırdı. Eğer düşündüğünü burada yapmayı planlıyorsan, dalış takımına ihtiyacımız olacak. Rourke genç kadının üzerine doğru uzandığında su neredeyse dışarı taşacak biçimde dalgalandı. Bence kendimiz de bununla başa çıkabiliriz. Ve bunu kanıtlamak için dudaklarını Eve'in sırıtan ağzına bastırdı. Gecenin geç bir saatinde Eve yanında uyurken Rourke yatağın üzerindeki tavan penceresinden gökte yanıp sönen yıldızları izliyordu. Genç kadına göstermediği endişe şimdi gözlerindeydi. Kaderleri hem kişisel hem de mesleki olarak kesişmişti. Karşılaşmalarını sağlayan şey bir cinayetti ve cinayet hala yaşamlarına burnunu sokmaya devam ediyordu. Yanındaki kadın ölüyü savunuyordu. Tıpkı Cicely Towers'ın da sık sık yaptığı gibi diye düşündü ve kendi yaşamına mal olan şeyin de bu olup olmadığını merak etti. Eve'in hayatını nasıl kazandığı konusunda çok fazla veya çok sık endişelenmemeye karar verdi. Kariyeri onu tamamlıyordu. Rourke bunun kesinlikle farkındaydı. İkisi de kendilerini küçücüklük ya da hiçlikten tekrar biçimlendirmişlerdi. Kendisi alan, satan, kontrol eden ve elindeki güçten hoşlanan bir adamdı ve kazançtan da. Ama gölgeler gün ışığına çıkarsa Eve sorun yaratacak şeyler de vardı Rourke'un işinde. Mercury'nin temiz olduğu kesinlikle doğruydu ama bu bazı diğer işleri için geçerli değildi. Gri alanlarla uğraşan başka organizasyonları da vardı. Sonuçta Rourke, gri alanların daha karanlık yanlarında büyümüştü. Bu konuda artık iyice ustalaşmıştı. Gerek gezegen içinde, gerekse gezegenler arası kaçakçılık kesinlikle karlı ve eğlenceli bir işti. Taurus 5'in mükemmel şarapları, Refini'de çıkartılan nefes kesici mavi elmaslar, Mars'ın sanat kolonisinde üretilen eşsiz, şeffaf porselenler. Yaşamak hem de iyi yaşamak için kanunu çiğnemek zorunda olmadığı doğruydu Ama eski alışkanlıklardan kurtulmak kolay değildi. Sorun değişmiyordu. Ya Mercury'yi henüz yasal duruma geçirmemiş olsaydı, zararsız bir iş eğlencesi olarak gördüğü bir şey, Eve'in omuzlarına kaldırılması güç bir ağırlık yükleyecekti. Aralarında oluşmaya başlayan yakınlığa karşın Eve ondan hala emin değildi. O sırada genç kadın homurdanarak yatakta döndü. Uykudayken bile kendisine dönerek yatmaya çekindiğini düşündü Rourke. Bu durum ona çok zor geliyordu. Çok yakında ikisi için de değişim kaçınılmaz olacaktı. Bir süre için kontrol edebileceği bir şeyle uğraşacaktı. Birkaç telefon görüşmesi yapmak ve Cicely Towers hakkında sorular sormak onun için çok kolay olacaktı. Oysa gri alanlarda kalan o şeyleri gün ışığına çıkacak duruma getirmesi daha karmaşık olacak ve daha uzun zaman alırdı. Rourke yanında yatan genç kadını bir süre seyretti. Elini yastığın üzerine rahat ve açık olarak koymuş halde derin uykudaydı. Rourke kadının bazen kötü rüyalar gördüğünü biliyordu. Ama bu gece zihni sakin gibiydi. Böyle uyumaya devam edeceğine inanarak yataktan dışarı süzüldü. Eve kahvenin güzel kokusuyla uyandı. Rourke'un Güney Amerika'daki tesislerinde yetiştirilen tohumlardan üretilmiş gerçek, güçlü kahve. Rourke'un evinde kalmaya başladığından beri alıştığı, daha doğrusu bağımlı hale geldiği ilk lüksün bu olduğunu itiraf etmeliydi. Gözlerini açmadan önce dudaklarını büzdü. Tanrım, cennet bile bundan daha iyi olamazdı. Böyle düşündüğüne sevindim. Görüşü hala bulanıktı ama Rourke'un üzerine odaklanmayı başarabildi. Onu yetenekli ve tehlikeli gösteren siyah takımlardan birini giymişti. Yatağın durduğu yükseltili platformun alt tarafında kalan oturma bölümünde kahvesinin tadını çıkarırken hızlı bir şekilde monitöründen günlük haberleri tarıyordu. Eve'in Galahad adını verdiği gri kedi sandalyenin kolunda şişko bir sümüklü böcek gibi yatıyor ve Rourke'un tabağını birbirinden farklı renklerdeki gözleriyle iştahlı bir şekilde süzüyordu. ''Saat kaç?'' diye sordu ve yatağın yanındaki çalar saat cevap verdi. ''6.'' ''Tanrım, ne kadar zamandır ayaktasın?'' ''Bir süredir. Ne zaman kalkman gerektiğini söylemedin.'' Yüzünü ovuşturduğu ellerini saçına kaydırdı. ''Bir iki saatim var.'' Ağır hareketlerle yataktan kalktı ve üzerine giyecek bir şey bulmak için uykulu gözlerle etrafına bakındı. Rourke bir süre onu izledi. Eve'i sabahları izlemek her zaman büyük bir keyifti. Özellikle de cam gibi gözlerle ortalıkta çıplak dolaşırken. Yatak odası Driodi'nin yerden aldığı ve düzgün bir şekilde katlayıp yatağın ayak ucuna astığı sabahlığı işaret etti. Eve onu el yordamıyla alıp giyerken hala uykuluydu ama tenine değen ipeyi duyumsayabildi. Rourke Eve'in fincanına kahve koydu ve karşısındaki sandalyeye oturup kahveyi koklayana kadar bekledi. Şansının değişebileceğini düşünen kedi, zıplayıp kucağına çıktığında çok ağır olduğu için Eve'in ağzından bir inilti döküldü. ''İyi uyudun.'' ''Evet.'' Kahveyi neredeyse bir nefeste bitirirken Galahad kucağında dönüp iğne gibi tırnaklarıyla kalçalarını yoğurunca yüzünü buruşturdu. ''Yine insan gibi hissetmeye başladım.'' ''Aç mısın?'' Yine homurdandı. Eve, Rourke'un mutfağının sanatçılarla dolu olduğunu biliyordu. Gümüş tepsiden kuğu biçimli bir hamur tatlısı aldı ve üç iştahlı ısırıkta midesine indirdi. Kahve demliğine kendisi uzandığında gözleri tamamen açık ve görüşü netti. Cömertliği tuttuğundan kuğulardan birinin başını koparıp Galahad'a verdi. ''Uyanışını izlemek bana daima keyif veriyor,'' dedi Rourke. ''Ama bazen beni sadece kahvem için istediğinden şüpheleniyorum.'' Adama bakarak sırıttı ve tekrar kahvesini yudumladı. ''Yemekleri de seviyorum. Seks de fena sayılmaz. Dün gece oldukça hoş karşılıyor gibiydin. Bugün Avustralya'da olmak zorundayım. Yarın ya da bir sonraki günden önce dönemeyebilirim. Aa, ben yokken burada kalmanı isterim. Bunu daha önce konuşmuştuk. Kendimi rahat hissetmiyorum. Belki burayı kendi evin olarak görürsen edebilirsin Eve.'' Genç kadın cevap veremeden Rourke onun elini tuttu. ''Sana karşı duygularımı ne zaman kabulleneceksin? Bak, sen yokken kendi yerimde daha rahatım. Hepsi bu. Ve şimdi yapmam gereken bir sürü iş var. Soruma cevap vermedin diye homurdandı Rourke. Neyse, boş ver. Geldiğimde sana haber veririm. Şimdi sesi hızlı ve soğuktu. Monitörü Eve doğru çevirdi. İşinden söz etmişken basının söylediklerini duymak isteyebilirsin. Eve ilk başlığı bıkkın bir tavırla okudu. Diğer sayfaları karıştırırken yüzü asılmıştı. Manşetlerin hepsi birbirine benziyordu. Ünlü New York savcısı öldürülmüştü. Polis hayretler içinde kalmıştı. Elbette ki Towers'ın görüntüleri vardı. Mahkeme salonlarında ve dışarıda çocuklarının görüntüleri, yorumlar ve sözel aktarımlar. Eve kendi resmini ve kendisini şehrin en iyi cinayet dedektifi olarak etiketleyen yazıyı gördüğünde homurdandı. Bunun hesabını soracağım diye mırıldandı. Doğal olarak dahası da vardı. Önceki kış sonuçlandırdığı seçkin bir Amerikan senatörünün ve 3 fahişe cesedinin söz konusu olduğu dava ile ilgili kısa bir bilgi verilmişti. Beklenebileceği gibi her fırsatta Rourke'la olan ilişkisinden söz edilmişti. Benim kim olduğum ya da kiminle birlikte olduğum ne fark eder ki? Toplumun önüne bir kez çıktın Teğmen. Artık adın basına para kazandırıyor. Ben bir polisim, sosyetik değil. Öfkeli bir tavırla sandalyesini çevirdi ve karşı duvar boyunca uzanan karmaşık ızgara yapısına döndü. Görüntü ekranını aç diye emretti. Kanal 75. Izgara kayarak açıldı ve ekran ortaya çıktı. Sabah haberlerinin gürültüsü odayı doldurdu. Eve gözlerini kısıp dişlerini sıkarak ekrana baktı. O yılan dişli aşağılık çakal yine karşımızda. Rourke durumdan biraz da keyif alarak kahvesini yudumladı ve sabah 6 haberlerini sunan C.J. Morse'u izledi. Son birkaç ay boyunca Eve'in basına karşı duyduğu hoşnutsuzluğun tam bir tiksintiye dönüştüğünün farkındaydı. Bu artık onlarla hem özel hem de mesleki yaşamının her dönemecinde karşılaşacağını bilmenin yarattığı bir tiksintiydi. Ama öyle olmasaydı bile Morse'u aşağıladığı için onu suçlayamazdı. Ve böylece muhteşem bir kariyer vahşice, zalimce bitirildi. Kendini adalete adamış, inançlı, dürüst bir kadın bu harika şehrin sokaklarında öldürüldü ve cesedi yağmur altında kanlar içinde terk edildi. Cecily Towers asla unutulmayacak. Adaletsizliklerle dolu bir dünyada adalet için savaşmış olan bir kadın olarak hatırlanacak. Ölüm bile onun izini silemeyecek. Ama onu öldüren katil bütün hayatını hizmet ederek geçirdiği adaletin önüne getirilebilecek mi? New York Polis ve Güvenlik Departmanı bu konuda henüz bir umut vaat etmiyor. Davadan sorumlu dedektif Teğmen Eve Dallas, bölümün incisi, bu soruya henüz bir cevap veremiyor. Kendi yüzü ekranı kapladığında Eve öfkeden kudurdu. Morse'un sesi devam etti. Kendisiyle bağlantı kurulduğunda Teğmen Dallas cinayet ve davanın ilerleyişi hakkında herhangi bir yorum yapmayı reddetti. Cinayetin örtbas edilmeye çalışıldığı konusunda herhangi bir inkarda bulunmadı. Neden bu dal kavuk yüzlü pislik hep karşıma çıkıyor ki? Bir kere örtbas konusu hiç açılmadı. Neden söz ediyor bu? Sandalyenin koluna vurduğu öfkeli bir tokat, Galahad'ı yerinden kalkıp daha güvenli bir yer aramaya zorladı. Bu davayı alalı daha 30 saat bile olmadı. "Şşşt!" dedi Rourke yumuşak bir sesle ve yanından kalkıp ekrana doğru yürüdü. Aralarında Dallas'ın amiri kumandan Whitney'in de adının bulunduğu uzun bir listenin savcı Towers'la ilişkisi olduğu bildirildi. Kumandan kısa bir süre önce polis ve güvenlik teşkilatının şefi olarak hak kazandığı terfiyi geri çevirmişti. Kurbanın uzun süreli, özel bir arkadaşı olan ''Bu kadar yeter.'' Eve öfkeden kudurmuş bir halde ekranı elle kapattı. ''O solucanı parçalara ayıracağım.'' ''Nadine Furst nerede?'' ''Kıçımızı koklayacak bir muhabire hoşgörü göstereceksek en azından o akıllı biri.'' ''Sanırım şu aralar cezaevi reformu ile ilgili bir haber yapmak için Panel Station Omega'da bir basın konferansı düzenlemeyi düşünebilirsin Eve. Bu tür sıcak durumlarla başa çıkmanın en iyi yolu ateşe şöyle kalınca bir odun atmaktır. Canı cehenneme. Bu yayın neyin nesiydi ki? Haber mi makale mi? 30 yıl önce hazırlanan basın yasalarından bu yana bazı şeyler değişti. Bir muhabir bu şekilde açıklandığı sürece bir haberi kendi fikirleriyle işleme hakkına sahiptir. O lanet olası kanunu biliyorum. Eve olduğu yerde dönerken vücudunu saran parlak renkli sabahlık hafifçe havalandı. Bu aşağılık hareketi yanına kalmayacak. Whitney son derece temiz ve dürüst bir departmanın şefi. Ben temiz bir soruşturma yürütüyorum. Bunu gölgelemek için senin adını kullanması da yanına kalmayacak, diye devam etti. Haberler için bu kadar bahane uydururken o noktaya ulaşmaya çalışıyordu. Sırada o vardı. Bu beni endişelendirmiyor Eve. Seni de endişelendirmemeli. Beni endişelendirmiyor, çileden çıkarıyor. Sakinleşmek için gözlerini kapattı ve derin bir nefes aldı. Yavaşça, çok yavaşça ve çok kötücül bir ifadeyle gülümsedi. Ama bunu ona mükemmel bir şekilde ödeteceğim. Tekrar gözlerini açtı. Ben Furst'la bağlantı kurar ve onunla özel bir röportaj yaparsam, sence o küçük sersem ne düşünür? Rourke fincanını masaya koydu. Buraya gel. Neden? Boş ver. Yerinden kalktı ve kendisi ona yaklaştı. Yüzünü iki elinin arasına alarak uzun uzun öptü. Senin için deli oluyorum. Bunu fikrimi beğendiğin yönünde algılıyorum. Rahmetli aşağılık babam bana çok değerli tek bir öğüt vermişti. Evlat derdi o sıkı alkoliklere has kalın sesiyle. Dövüşmenin tek yolu pis dövüşmektir. Vuracağın tek yer belden aşağı olmalı. İçimde öyle bir his var ki daha gece çökmeden morsun taşaklarını eline vereceksin. Yoo, hayır. Onları eline almayacak. Kendinden memnun bir tavırla Eve de onu öptü. Çünkü onları koparıp atacağım. Rourke korkmuş gibi bir mimik yaptı. Saldırgan kadınlar çok çekicidir. Bir iki saatin olduğunu mu söylemiştin? Artık değil. Ben de bundan korkuyordum. Geri çekildi ve cebinden bir disk çıkardı. Bu işine yarayabilir. Nedir bu? Towers'ın eski kocası Hammett ve Mercury dosyaları ile ilgili topladığım bazı veriler. Diski alırken elleri titredi. Bunu yapmanı istememiştim. Hayır, istemedin. Bunlara sen de ulaşabilirdin ama daha uzun sürerdi. Eğer cihazlarımdan yararlanmak istersen emrine hazır olduklarını biliyorsun. Rourke'un sahip olduğu ve bilgisayar polisinin farkına varamadığı lisanssız cihazlardan söz ettiğini Eve biliyordu. Şimdilik normal kanallardan devam etmeyi tercih ederim. Nasıl istersen, eğer ben yokken fikrini değiştirirsen, Somerset senin ulaşım iznin olduğunu biliyor. Somerset benim cehenneme ulaşmamı tercih eder, diye mırıldandı. Efendim? Hiçbir şey. Giyinmem gerek. Gitmek için döndü, sonra olduğu yerde durdu. Rourke, üzerinde çalışıyorum. Neyin? Bana karşı duygularını kabul etmenin. Rourke bir kaşını kaldırdı. O zaman daha sıkı çalış, diye cevap verdi. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 40. Devamı 4. ayrımda.